Ayrım 28. Sayfa 286. 74. Ari dürbününden bakarken iş başına dedi. İşte geliyorlar. Lele, Jack ile Yasmin'in Vatikan Güvenlik Kulübesi'nden çıkmalarını izledi. Aksi şoförüne bir şeyler söyledikten sonra meydanı geçip bir kahveye yöneldiler. Kaldırımdaki masalara bakmayıp içeriye pencerenin yanına yerleştiler. Tam o sırada Hirsch'in telefonu çaldı. Konuştuktan sonra Ari'ye döndü. Arayan Mario'ydu. Kane bir kahve içeceklerini söyleyip 20 dakika daha beklemesini istemiş. Lela gözlerini öteki iki adamdan ayırmadı. Acımasız görünüşlü, deri ceketli olanı omzunda asılı çantaya sıkı sıkı tutunarak kahveye doğru yaklaşıyordu. Arap olanı gümüş renkli lanceden çıkmadan kahveye bakıyor ama koyu renkli gözlüğünün altından gözleri görülmüyordu. Ari dürbünüyle çevreyi taradı. İçimden bir ses hareket görmek için fazla beklemeyeceğimizi söylüyor. Arap'la arkadaşı tepede fırsat kollayan akbabalar gibi dolaşıyorlar. Lela, sence ne peşindeler? Diye sordu. Nereden bileyim? Belki de muhtemel alıcılardır ve Kane'in parşömenini istiyorlardır. Ne yapacağız? Ari dürbününü yanına bıraktı. Gelişmelere göre davranacağız. Seninle ben biraz daha yaklaşır, neler olup bittiğine bakarız. Eğer bir değiş tokuş görürsek müdahale ederiz. Müdahale edip de ne yapacağız? Kane'le kadını kaçıracağız. Şu esnada Arap'la arkadaşı ilgimizi çekmiyor. Tabii eğer parşömeni ellerine geçirirlerse o zaman işler değişir. Güpegündüz insan kaçırmak çılgınlık olmaz mı Ari? Başka seçeneğimiz yok. Buradan 10 dakikalık yolda Hirsch'in sorgulama için kullanabileceğimiz güvenli bir evi var. Eğer parşömeni alırlar ya da peşimize düşerlerse Mario ve Hirsch Arap'la arkadaşını durduracak. Gücümüzü çok dağıtıyoruz Ari. Burada sadece 4 kişiyiz. Ari sırıttı. Öyle görünmüyor olabilirler ama Hirsch'le Mario eğitimli Mossad ajanlarıdır. Onlara güvenim tam. Koltuğunun altından çıkardığı ikinci bir stik tabancayla 3 dolu şarjörü Lela'ya uzattı. Bakarsın lazım olur. Genç kadın tabancayla şarjörleri aldı. Deri ceketli adamın sakince araba doğru yürümesini, şoför camına yaslanıp konuşmaya başlamasını izlediler. Her ikisi de kahveye, Jack ile Yasmin'e doğru baktı. Ari, Sig'in namlusunu oynatıp bir mermi sürdükten sonra tabancayı cebine yerleştirdi. Hepiniz dikkatli olun. Bana sorarsanız Arap'la ortağı ne yapacaklarını konuşuyor. Hirsch ne yapacağını biliyorsun. Motorunu çalışır tut ve bizi yakından izle. Lela, sen benimle yürü. Ne var, endişeli görünüyorsun. İyiyim. Genç kadın tabancasının emniyetini açıp iç cebine kaydırdı. Sadece birinin canının yanmasını istemiyorum. Ari arabanın kapısını itti. Kane gürültü çıkarmazsa kimsenin burnu kanamaz. Pekala, herkes yerine. Hirsch, Mario'ya haber ver. Hazırlıklı olsun. Dikkatli olmayı sakın unutmayın. Kimsenin ceset torbasında dönmesini istemiyorum. Kalabalık kahve, espresso ve nefis pasta kokuyordu. Birer kahve ısmarlayıp Vatikan'ın bir kısmına bakan pencerenin yanına yerleştiler. Jack, garsonun getirdiği kahvesinden bir yudum aldı. Oradaki rezalet için bağışla. Kendini nasıl hissediyorsun? Genç kadın kahvesine koyduğu şekeri karıştırırken gülümsememeye çalışır gibiydi. Tepeden tırnağa kadar aranacağım hiç aklıma gelmemişti. Hele Vatikan'da. O kadın her yerimi aradı. Her yerimi derken ciddiyim. Kelly'nin cevaplarına ne diyorsun? Jack'e ağzını açma fırsatı vermeden camdan dışarıya bakıp ''Umarım paranoya değildir.'' dedi. Bu da ne demek oluyor? Yasmin bakışlarını camın ötesine dikmişti. Kahveye girerken birinin bizi izlediğini sanmıştım. Şimdi bir daha gördüm aynı adamı. Hani nerede? Kalabalığa karıştı. Jack işi şakaya vurarak gülümsedi. Sakın bir hayranın olmasın. Sırf bacaklarına bakabilmek için kadınların arkasından kilometrelerce sürünen adamlar tanıyorum. Unutma, Roma'da dünyanın testosteron başkentindeyiz. Jack, son derece ciddiyim. Daha önce de böyle bir şey yaşadım. İzlendiğimi anlarım. Adam sadece bir tarafıma bakmıyordu. Çok kararlıydı. Nasıl biriydi? Doğu Avrupalı, yaklaşık 40 yaşlarında. Üzerinde koyu renk deri ceket ve blue jean var. Burnu da boksörlerinki gibi kırık. Omzunda bir çanta. Bir ara gümüş renkli bir lancia'nın içinde bekleyen Arap görünüşlü birinin yanına gidip konuştu. Jack fincanını aldı. Meydandaki kalabalığı tararken midesinde kaygılı bir kasılma duydu. Şu araba bir tarif etsene. Kırpık sakalı var, genç, 20'lerinin ortasında gibi. Ya ikisi paşanın adamıysa? Birden Jack'in telefonu çaldı. Ekrandaki numaraya baktı. Buddy, zamanlaması kötü. Sonra ben ararım onu. Zil sesini susturdu. Kahvesini bitirip ayaklandı. Buradan ayrılma. Sen nereye gidiyorsun? Genç adam güneş gözlüğünü taktı. Sokakta ikisinden birine benzeyen biri var mı diye bakmaya. Sen pencerenin başında izlemeye devam et. Ama güneş gözlüğünü çıkarma. Yeniden görünürlerse göz teması kurmak istemem. Farkında olduğumuzdan kuşkulanabilirler. Yasmin uzanıp elini tuttu. Ya tehlikeli adamlarsa? Jack göz kırptı. Masanın üzerinde Avro banknotları bıraktı. Rahat ol. Bir kahve daha iç. Ben birazdan dönerim. Yasmin başını kaldırıp Jack'in yüzüne baktı. Kelly'nin cevaplarına ne dediğini hala söylemedin. Soruları mahsus sordum. Özellikle de Pedar Novara ve nöron mermerleriyle ilgili olanları. Tepkisini görmek istedim. Cevabını verirken yukarıya sağa baktı ve gözlerini göz seviyesinin üzerinde hayali bir noktaya dikti. Bazı davranış psikologları bu çeşit bakışların açık bir belirti olduğunu söyler. Neyin belirtisi? Adamın göz göre göre yalan söylediğinin. 75. Kahveden kaldırıma çıkınca deri ceketli adamı görmesi sadece birkaç saniye sürdü. Adam sokağın karşı tarafında duruyordu. Slavlara özgü çıkık elmacık kemikleri ve boksörlerinki gibi kırık bir burnu vardı. Gözünde güneş gözlüğü, omzunda da bez bir seyahat çantası taşıyordu. Bakışları buluşur buluşmaz adam gözlerini çevirdi. Koluna bir elin usulca dokunduğunu hissedip kasıldı. Yanında güneş gözlüğünü takmış Yasmin duruyordu. İçeride beklemeni söylemiştim Yasmin. Adamları bulmana yardım edebileceğimi düşündüm. Jack itiraz etmeden genç kadının kolunu tuttu. Deri ceketli adamı görüyor musun karşı kaldırımda? Evet o diye fısıldadı Yasmin. Biraz yürüyelim, öylesine yürüyormuş gibi yapmaya çalış. Jack yürürken elektrik direğinin yanındaki adamı görüyor musun diye sordu. Yasmin'in parmaklarının kolunu sıktığını hissetti. Bizi gözetlerken gördüğüm Arap, sence paşanın adamları olabilir mi? Mümkün. Taksiye atlayıp herifleri ekmeye çalışacağız. Ne olursa olsun yanımdan ayrılma. Sağa doğru bakınca hala Vatikan'ın yan kapısının önünde bekleyen taksiyi gördü. Hazır mısın? Yasmin cevap veremeden gri renkli bir Fiat hızla onlara yaklaştı. Yaklaşırken de yolun üstündeki turist ve yayaları dağıttı. Yanlarında lastik cayırtıları içinde durup içinden bir kadınla bir erkek fırlayınca Jack hayatının şaşkınlığını yaşadı. Kadın Lela Raul idi. Yasmin bu müfettiş diye kekeledi. Neler oluyor? Jack kendini olduğu yerde mıhlanmış hissetti. Fiat'ın şoförü arabanın içinde motoru çalışır tutarken Lela ile yanındaki Jack'e yaklaştı. Jack ile Lela'nın bakışları birbirine kilitlenirken genç müfettiş uyarmak ister gibi elini kaldırıp "Arkanda Jack!" diye bağırdı. "Dikkat!" Jack deri ceketli, acımasız yüzlü adamın yaklaştığını, yaklaşırken de çantasından otomatik tabancasını çıkarmaya çabaladığını gördü. Adam Lela'nın arkadaşının tabancalarını çektiklerini fark etmişti. Tabancasını doğrulttu. Silah öksürdü. Lela ile yoldaşının ayaklarının dibine yağan mermiler asfalt parçaları koparırken kaçışan kalabalıktan çığlıklar yükseldi. Lela'nın arkadaşı tabancasını çekmeyi başarmışken Sırp Teddy'ye bir daha çöktü. Jack çılgın gibi koşuşturan kalabalığın ürkmüş turistlerin arkasında kalan Lela ile arkadaşını gözden kaybetti. Lela'yı görmeye çalışırken çevresini tehlikenin sardığını, korkudan nabzının hızlandığını hissetti. Sonra kalabalığın içinden iki silah sesi daha duyuldu. Yeni çığlıklar geldi. Yasmin koluna yapıştı. Kaçalım Jack. Oysa genç adamın gözü debelenerek kalabalıktan kurtulmaya çalışan vahşi yüzlü katildeydi. Adamın yanında kalabalığın arasından sıyrılan elinde otomatik tabancası, gözlerini Jack ile Yasmin'e dikmiş kırpık sakallı Arap vardı. Tanrı aşkına bizi öldürmeden kaçalım dedi Yasmin. Jack onun kolundan yakaladı ve en yakın ara sokağa girmek için fırladılar. 76. Jack omzunun üzerinden arkaya bakana kadar 50 metre koştular. Arap geri kalmamaya çalışarak kalabalığın arkasından kendine yol açmaya çabalıyordu. Bu arada Jack makinelisini ceketin altına gizleyerek koşan ötekini de fark etti. Yasmin'i kalabalıkların arasında sürükleyerek koşmayı sürdürdü. Roma sokakları adam almıyordu. Ancak görünürde tek bir polis üniforması yoktu. Bir köşeyi dönünce Jack çıkmaz sokağa girdiklerini gördü. Lanet olsun. Geri dönüp yeniden sokağa sapana kadar Arap aradaki mesafeyi 70 metreye kadar indirmişti. Jack, Yasmin'in elini sıkıca tutarak ciğerleri alev alev daha hızlı koşmaya çalıştı. Genç kadın, "Böylesine körlemesine kaçamayız," dedi soluk soluğa. "Nereye gittiğimizi biliyor musun?" Jack, "Şöyle böyle," dedi. Sokak adlarına bakarak aniden parke taşları aşınmaktan pırıl pırıl dar bir aralığa saptı. Alnındaki terleri silerken, "Aradığım sokak bu köşelerden birinin ardında olmalı," dedi. "Hangisi olduğunu hatırlayamıyorum ama neredeyse varacağımıza eminim." "Nereye varacağımıza? Hangi sokak?" Yasmin'in sesindeki panik belirgindi. "Aradığım yer Via Varone'nin hemen ötesinde." Bir sonraki köşeyi dönünce dövme demirden balkon korkulukları olan 100 yıllık yüksek evlerle çevrili, parke taşı kaplı geniş bir sokağa çıktılar. Evlerin sarı taş cepheleri hava kirliliğinden kurum bağlamıştı. "Bu dediğinden bir şey anlamam mı gerekiyor?" diye sordu Yasmin. "İnan bana, evet." Kısa süre sonra bodrumun da kapısı olan bir binaya vardılar. Birkaç granit basamakla asma kilidi paslanmış, demir parmaklıklı bir kapıya iniliyordu. Basamakları hızla inerken Jack, arkadaki Yasmin'e seslendi. "Etrafı gözle ve peşimizde birilerini görürsen bana haber ver." Genç kadın soluğunu düzenlemeye çalışarak, "Kimse görünmüyor," dedi. "Arap'la arkadaşı yanlış sokağa sapmış olmalı. Buraya gel." Yasmin basamakların dibinde duran Jack'in yanına indi. Jack demirleri sarsıyordu. "Kilit sağlam gözüküyor." Genç kadın kapının ötesinde zifiri bir karanlık gördü. "Burası ne?" Jack demir parmaklıklarının ardından sol elini sokarak araştırdı. İç duvarda bir şeyler aradı. Yumuşak bir tıkırtı geldi. Yanan birkaç ampul taşlarla kaplı bir geçidi aydınlattı. Granit duvarlara iliştirilmiş ampuller aşağıya doğru inen taş bir patikayı gösteriyordu. "Kazıda çalışırken burada 2 yıl geçirdim. Hala bir değişiklik yok." Dizlerinin üzerine çöktü. Kollarını parmaklarının arasından geçirip kapının içindeki duvarın dibini yokladı. "Yasmin, nerede olduğumuzu söylemeyecek misin?" dedi. Jack bir şeye dokunmaya çalışarak parmaklarını oynatıyordu. "Burada göreceğin tam bir Pompei olmasa da fazla uzak değil. Sana anlattığım yeraltı Roması'nın bir girişi. Eski kent ayaklarımızın tam altında. Sadece kapısı kilitli." "Doğru." Demirlerin arasından çıkardığı elinden sarkan, paslı ve aşınmış demir anahtarı göstererek gülümsedi. "Kazı sorumlusu Rocco anahtarı hep buraya saklardı. Eski adetler kolay unutulmuyor." "Geçit nereye açılıyor?" "Görürsün." Anahtarı kilidin içinde çevirip kapıyı gıcırtıyla açtı. İçerideki serin havaya ayak bastılar. Kapıyı arkalarından kapatıp kilitledi, anahtarı cebine yerleştirdi. "Burası güvenli mi?" Yasmin merdiven boşluğundan yükselen bayat hava kokusunun ortasında korkudan donmuş gibiydi. "Ne yaptığını biliyorsan evet." Duvardaki çengelleri asılı eski ve yamru yumru 3 gaz lambasından birini aldı. "Lambayı nasıl yakacaksın?" "Üzerimde çakmak var ama ampuller yolun büyük bölümünü aydınlatır." Patikadan inmeye koyuldu. 50 metre sonra yol aşağıya, zifiri karanlığa sapıyordu. Koşan ayak sesleri duyup arkalarına baktılar. Yasmin'i susturmak için elini dudaklarına götürdü. Ayak sesleri durdu. Bir sessizlik oldu. Ardından bodrum basamaklarında sürtünen ayakkabılar duyuldu. Kapının ardında beliren Arap, geçittekileri fark etti. Sarsarak açmaya çalıştığı kapı direnince geriledi ve kilide bir el ateş etti. Patlama sesiyle birlikte kurşun demirden ve taştan sekti. Süpersonik bir arı gibi Jack'in başının yanından ıslıklandı. İkinci mermi duvarlarda yankılanırken Jack ile Yasmin'in ardından sürükleyerek çoktan geçidin derinliklerine dalmıştı. Nidal uzaklaşan çiftin arkasından baktı. Öfkeyle kapıyı sarstıysa da kilit bütünüyle parçalanmamıştı. Koluyla yüzünü maskeledi, Baretta'yı dikkatle doğrulttu. Bu kez kurşun kilidi parçaladı, etrafa demir parçacıkları sıçradı. Demir kalıntılarını otomatik tabancasının kabzasıyla temizledi. Ardından da kapıyı gıcırtılarla açtı. Nidal içeriye girince duvarda asılı gaz lambalarını gördü. Birini aldı, peşinde Bruno Zedik'le hızla geçide daldı. 77. Hızla koştular. Derine indikçe hava serinlemeye başladı. Yaklaşık 60 metre sonra ampuller de bitti. Yollarının üzerinde bu kez daha sağlam kilitli demir bir kapı, ötesinde de karanlık bir geçit beliriverdi. Jack bu sefer duvardaki bir çengele asılı bulduğu anahtarı kapıp telaşla kilide sokmaya uğraştı. Kapı kıpırdamamakta direniyordu ama omzunu sertçe vurunca demir kapı gıcırtılı bir itirazla aralandı. Açılan kanatta ikisinin güçlükle geçebileceği genişlikte bir aralık oluştu ve Jack kapıyı yeniden kilitlerken yankılanan ayak seslerini işittiler. Vazgeçmiyorlar, değil mi? Duvarın dibinden ayrılma ve ceketimin eteğini de sakın elinden bırakma, dedi Yasmin'e. Girdikleri geçit karanlık ve tehlikeli görünüyor, havası da bayat kokuyordu. İlerlemeye başladıklarında Jack anahtarı cebine soktu. Ayaklarının altındaki zemin yumuşak, ellerini sürdükleri duvar kaygandı ve artlarına bıraktıkları aydınlık gittikçe sönükleşirken etrafları karanlığa gömülüyordu. Jack, hedef olmak istemiyorum, onun için lambayı yakından olabildiğince beklemek niyetindeyim, dedi. Bu arada haber vereyim, bu geçitlerden bazılarının içinde bir aşağıdaki seviyeye açılan bacalar var. Yani ayağını bastığın yere çok dikkat et. Yasmin'in gerginliği sesine yansıyordu. Sanki silahlı iki çılgın tarafından kovalanmak bir gün için yeterli heyecan değilmiş gibi, şimdi de bacağımı kırma tehlikesi yaşıyorum. Jack'in cep telefonu ekranını aydınlatarak çalınca genç adam olduğu yerde sıçradı. Lanet olsun. Sessiz düğmesine basıp arayanın kimliğine baktı. Yine Buddy. Bu kadar kötü zamanlama olmaz ki. Yokuştaki ayak sesleri yaklaşırken cep telefonunu kapattı. Bana kalırsa sen de telefonunu kapat. Çalarsa yarımızı belli etmesin. Genç kadın söylenileni yaptı. Geçidin daha derinine inerken Jack'in ceketini sıkı sıkı kavruyor, genç adam da duvarları yoklayıp el yordamıyla yürümeye çalışıyordu. Durup dinleyince yankılanan ayak seslerinin duyulmadığını fark etti. Arkasına bakıp hareket eden gölgeler gördü. Arap'la arkadaşı ikinci kapıya varmışlardı. Kapı şiddetle sarsıldı. Ardından bir namlu ağzı parladı ve seken kurşunun sesi duyuldu. Dizlerin üzerine çöküp Yasmin'i çekerek "Çök!" dedi. "Hedef olmamaya çalış ve becerebildiğin kadar yat." Yasmin korku içinde yanına çöktü. Kapıyı açarlarsa ne olacak? Saklanacak bir yerimiz yok. Biraz ileride bir köşe olması gerek. Ondan sonra lambayı yakıp onları tünellerde ekmeye çalışabiliriz. Bari doğru geçitte olduğumuzdan emin misin? Jack el yordamıyla ilerlemeyi, genç kadını katran karanlığına sürüklemeyi sürdürdü. Roma'da yeraltının bu bölümünün bir tünel labirenti olduğu ve insanın yolunu kolaylıkla kaybedebileceğinden başka hiçbir şeyden emin değilim. Zaten bu nedenle onları ekebileceğimizi umuyorum ya. Genç kadının sesi panikten kısılmıştı. Yani kaybolabiliriz mi demek istiyorsun? Mümkün olduğunu söylüyorum. Nidal ne kadar sarsarsa sarsın, kapı yerinden bile oynamadı. Baretta ile ateşlediği tek kurşun demir kilitten sekmişti. Sen hallet, dedi. Nidal paslı kilidi inceledi. Dökme demir kilit çok sağlam görünüyordu. Başını salladı. Mekanizmayı kurşunla çözebileceğimizden emin değilim. Bu kilit öncekinden çok daha dayanıklı. İyice geriye çekil. Nidal 10 adım kadar geriledi. Ötekisi de kilide nişan aldı. Tetiğe çökünce Mac 10 öksürdü. Jack nemli duvarları yokluyor, olabildiğince hızlı ilerlemeye çalışıyordu. Sağa doğru keskin bir köşe hissetti. Galiba aradığım köşeyi bulduk. Yasmin'in elini tutarak köşeyi döndü. Sonra cebinden ucuz bir plastik çakmak çıkartıp gaz lambasının şişesini açmaya çalıştı. Çakmağı çakıp alevi fitile yaklaştırdı. Fitil bir yanışta tutuştu. Sarı ışığı karanlıkta titreşerek yoğun örümcek ağlarını aydınlattı. Önlerindeki boşluk dev siyah örümceklerle canlanırken Yasmin dehşetle geriledi. Aman tanrım! Örümceklerin kıllı bedenleri panik içinde havada oynaştı. Bazıları elbiselerin üzerine düştükten sonra duvardaki yarıkların karanlığında kayboldu. Bunlar da nesi? Korkudan bembeyaz kesilmişti. Jack lambayı sallayarak örümcek ağlarını parçaladı. Bunlara saltereci derler. Yerin altında en karanlık ve en nemli bölgelerde yaşayan bir cins zıplayan örümcek. Işığı görür görmez sanki uyuşturucu almış gibi sıçramaya başlarlar. Gülümsedi. İlk gördüğünde adamın ölünü koparır. Ama aslında tamamen zararsız yaratıklardır. Arkalarında demir kapının uzak sarsıntısı yankılandı. Ardından da sürekli ama kısa bir ateşin takırtısı duyuldu. Yasmin, kapıyı kırmaları çok sürmeyecek, dedi. Pek emin değilim, bana oldukça sağlam göründü. Genç kadın saçlarındaki örümcek ağlarını süpürüp attı. Bilmem gereken daha başka sürprizlerin var mı? Jack elindeki lambayı havaya kaldırdı. Hangi yöne bakılırsa bakılsın, her tarafta eski Roma'ya özgün balık sırtı tuğla örgüsü, tepelerinde de yüksek bir beşik tonoz görünüyordu. Hem de çok. Bir sonraki köşeyi döndüklerinde mermerden iki dev giriş sütunuyla korunan iki katlı süslü bir mozolenin önüne çıktılar. Sütunların arasından geçince lambanın ışığı mezara benzeyen bir kümeyi aydınlattı. Birinin tepesinde Hazreti İsa ile havarilerini gösteren bir taş oyması görünüyor, bir diğerinde bir Apollon heykeli bulunuyordu. Bir tarafta da çevresinde başları boynuzlu, kötü görünüşlü ve azgın yarı insan, yarı keçi ilahlarla Roma'nın şarap ve eğlence tanrısı Dionysos. Yasmin dehşetle "Burası da neresi?" diye sordu. "Roma'nın Ölüler Kenti diye bilinen mezarlıklarının bir bölümündeyiz. Bazilika yeniden yapılırken yüzyıllar önce bulundu. Nekropol milattan önce 2. ve 4. yüzyıllar arasından kalma. Roma'nın iki inanç arasında sıkıştığı döneme ait. İlginç bir pagan ve Hristiyan karışımı. Bazıları çimento ile kaplanmış ya da taştan veya mermerden Hristiyan anıtlarıyla örtülmüş bir dizi pagan mezarının arasından geçerken Jack lambayı salladı. "Yasmin, bunlara ne olmuş?" diye sordu. "Hristiyanlar pagan ilahların sembollerini yıkmak istemiş ama onların da müritleri varmış." Geçitten gelen soğuk rüzgar rahatsız edici bir ses çıkarınca Yasmin soğuktan kollarını ovuşturdu. Jack lambayı önlerindeki köşeye doğru salladı. "Asıl köşenin arkasındakileri görmen gerekiyor." Ayrım 28 sonu. Sayfa 298. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Rocco. Roccoo. Salteriricci. Salteriricci. Dionysos. Dionysos.